Ayrım 34, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 377. Mickey işte o sırada polisleri gördü. Şanssızlığın bu kadarı da olmazdı. Başlarında miğferleri, sırtlarında pelerinleriyle iki polis Berwick sokağının öbür ucundan bu yana doğru geliyorlardı. Kemerlerine asılı kısa ve kalın sopaları vardı. Lambaları karanlıkta pırıl pırıldı. Mickey hiç kımıldamadan öylece durdu. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Mickey'i gördüler. Silindir şapkasıyla prosunu fark edince saygılı bir biçimde başlarını eğerek yürümelerine devam ettiler. Bir kapı aralığında durup oyalanan bir beyefendiyle işleri yoktu. Onlar beyefendilerin değil, katillerin peşindeydiler. Otelin 15-20 metre kadar uzağında Tonio'nun yanından geçtiler. Mickey bu aksiliğe çok sinirlendi. Tonio birkaç dakika daha geçse rahatça otele girebilirdi. Tam o sırada polisler köşeyi dönüp kayboldular. Mickey iki kafadara işaretini verdi, hemen harekete geçtiler. Tonio daha otelin kapısına varmadan adamlar onu kıskıvrak yakalayıp binanın yanındaki dar sokağın içine sürüklediler. Önce bir bağırtı oldu ama ardından çığlık atmasını önlediler. Mickey Pro'nun izmaritini atarak yolun karşı kaldırımına geçtikten sonra sokağa daldı. Gürültü çıkarmasın diye Tonyo'nun ağzını bir mendille tıkamışlardı. Demir çubuklarla vuruyorlardı. Şapkası başından uçmuş, yüzü gözü kan içinde kalmıştı. Vücudunu paltosu koruyordu. Onlar da dizlerine, inciklerine ve de açıkta kalan ellerine rastgele vuruyorlardı. Gördüğü manzara Mickey'i çok fena etti. Alçak bir sesle "Yeter, kafasızlar!" diye bağırdı. "Görmüyor musunuz? Adam ölecek." Tonyo'yu öldürmelerini istemiyordu. Bu durumda olay saldırıyla gerçekleşmiş sıradan bir soyguna benziyor olacaktı. Bir cinayet olağanüstü telaş ve yaygaraya neden olabilirdi. Üstelik çok az da olsa polisler Mickey'nin yüzünü görmüşlerdi. Katil herifler belli ki Tonyo'yu hala vurmak istiyorlardı. İstemeye istemeye kestiler. Tonyo yere yuvarlanmış yatıyordu. Mickey "ceplerini boşaltın" diye fısıldadı. Zincirli saatiyle not defterini, birkaç bozuk parasıyla ipek bendilini ve de anahtarını alırlarken hiç kımıldamadı. "Anahtarı bana verin," dedi Mickey. "Kalanlar sizin olsun." Adamlardan yaşlı olanı Barker, şakacıktan köpek de derlerdi ona, "paramızı ver," dedi. Her birine onar pound uzattı. Köpek de anahtarı Mickey'e teslim etti. Anahtar üzerinde 11 rakamının karalandığı bir de kart bulunan küçük bir sicime bağlıydı. Mickey'e gerekli olan bu anahtardı. Tam dönmüş sokağı terk ediyordu ki birilerinin onları seyrettiğini gördü. Sokağın ortasında bir adam durmuş onlara bakıyordu. Mickey'nin az kalsın yüreği ağzına gelecekti. Adamı az sonra köpek de gördü. Adamı vurup yere yıkmak için omurdanır gibi bir ses çıkararak elindeki demir çubuğu havaya kaldırdı. Mickey birden farkına vardı ve köpeğin kolunu kavradı. "Hayır," dedi, "gerek yok buna. Baksana şunun haline." Köpek silahını indirdi. "Ondan bize zarar gelmez," dedi. "Bir çift kısacık sopadan farkı yok." Mickey adamı eliyle sokağa doğru iter gibi yaptı. Sonra dönüp arkasına baktı. Köpekle arkadaşı Tonyo'nun çizmelerini çıkarmaya çalışıyordu. Mickey adamları bir daha görmeyeceğini umarak uzaklaştı. Sonra dönüp Rus oteline daldı. Daracık girişteki masanın başında hiç kimseyi göremeyince içi rahatladı ve merdivenleri çıkmaya başladı. Otel iç içe üç ayrı evden oluşuyordu. Mickey'nin aradığı yeri bulması biraz vakit aldı. 2-3 dakika sonra 11 numaralı odadaydı. Oda bir zamanlar yanına zor yaklaşılan, bugünse üstü başı dökülen mobilyalarla tıka basa doldurulmuş, sevimsiz ve sıkıntılı bir odaydı. Mickey şapkasıyla bastonunu bir sandalyenin üzerine bırakarak acele acele ve de sırayla her yeri aramaya koyuldu. Yazı masasında The Times için hazırlanan yazının bir kopyasını buldu. Aslında o almıştı ama hiçbir değeri yoktu onun için. Tonyo'da belki başka kopyaları da vardı. Olmazsa onu belleğinden yeniden yazabilirdi. Yazıyı gazetede yayınlatmak için elinde bir takım belgeler olmalıydı. Mickey'nin aradığı da bu belgelerdi. Çekmecelerin gözünde Sodom Düşesi adlı bir roman buldu. Onu yürütmeyi düşündü. Ama gereksiz yere rizikoya girmekten vazgeçti. Tonyo'nun gömlekleriyle çamaşırlarını çekmeceden çıkarıp yerlere attı. Burada gizlenmiş hiçbir şey bulamadı. Aradığı şeyi açıkta bir yerde bulacağını beklemiyordu zaten. Çekmecenin, yatağın ve dolabın altına, yanlarına iyice baktı. Dolabın üstüne uzanabilmek için masanın üzerine tırmandı. Bir parmak tozdan başka bir şey yoktu. Yatak örtülerini çekti. Eliyle bir bir yoklayarak yastıkların içinde sert bir şeyler aradı. Battaniyeyi iyice elden geçirdi. Sonunda istediği şeyi battaniyenin altında buldu. Büyük bir zarfın içinde bir sicimle sımsıkı bağlanmış bir tomar kağıt vardı. Dokümanları daha gözden geçirmeye fırsat olmadan koridordan ayak sesleri gelmeye başladı. Kağıt tomarını yere bırakıp kapının arkasına geçti, durdu. Ayak sesleri yavaş yavaş kayboldu. Sicimleri çözüp dokümanları bir bir gözden geçirdi. Dokümanlar İspanyolcaydı ve Kordova'nın başkenti Palma'da bir avukatın adını taşıyordu. Bunlar Miki'nin ailesine ait nitrat madenlerinde cereyan eden öldürme ve kırbaçlama olaylarını gören tanıkların yeminli ifadeleriydi. Miki kağıt tomarını dudaklarına götürüp öptü, duaları kabul edilmişti. Onları paltosunun göğsüne sıkıştırdı. Yok etmeden önce tanıkların adlarını ve adreslerini bir yere not etmeliydi. Bu ifadelerin birer kopyası avukatlarda da olabilirdi. Ama tanıklar olmadan o kopyalar neye yarardı? Tanıkların kimler olduğunu Miki öğrendikten sonra onların günleri sayılı demekti. Adreslerini papaya gönderince o da onları susturmasını bilirdi. Başka bir şey kalmış mıydı? Odanın içini iyice aradı. Her taraf darmadağındı. Burada işine yarayacak başkaca bir şey yoktu. Ona gerekli olan şeyi almıştı. Kanıt olmayınca Tonio'nun yazısı 5 para etmezdi. Odadan çıktı ve merdivenlerden aşağı indi. Girişteki masanın başında resepsiyon memurunu görünce şaşırır gibi oldu. Adam başını kaldırarak yüksek sesle bağırdı. ''Burada ne arıyorsunuz siz?'' Miki ani bir kararla adamı görmezlikten geldi. Adam belki de onun ne kadar kaba bir insan olduğunu düşünecekti. Durup da bir şeyler anlatmaya kalksa yüzünü görebilirdi. Hiçbir şey söylemeden dışarı çıktı, memur da arkasından gelmedi. Yan sokaktan geçerken birilerinin mecalsiz bir sesle imdat diye bağırdığını işitti. Tonio ana sokağa doğru yerde kan izleri bırakarak sürünüyordu. Görüntü midesini bulandırdı, kusmak geldi içinden. Tiksinti içinde yüzünü buruşturdu. Başını ters yöne çevirerek yürümeye devam etti. 3. Kısım. Öğleden sonraları varlıklı kadınlarla aylak erkekler birbirlerini ziyarete giderlerdi. Bu çok yorucu bir işti. Maisie haftanın 4 günü hizmetçilerinden evde olmadığını söylemelerini isterdi. Cuma günleri bütün bir öğleden sonra boyunca sayıları 20'yi 30'u bulan konuklarını ağırlardı. Gelenler aşağı yukarı aynı insanlardı. Marlboro grubu, Yahudiler grubu, Rachel Bodwin gibi ileri fikirli kadınlar, Soli'nin önemlice iş arkadaşlarının eşleri. Emily Plaster da bu sonunculara dahildi. Kocası Edward'ın Cordova'da bir demiryolu işi münasebetiyle Soli ile iş ilişkisi vardı. Maisie bu ilişkiye güvenerek çağırmıştı Emily'yi. Bütün bir öğleden sonra oturdu. Saat 5:30'da herkes gittiği halde o hala oradaydı. Koca koca mavi gözleri olan güzel bir kızdı. 20 yaşlarında kadardı ve ilk gören onun çok mutsuz olduğunu hemen anlardı. Bu yüzden bir ara kişisel bir sorunumla ilgili olarak sizinle konuşabilir miyim deyince Maisie hiç şaşırmadı. Elbette, nedir sorununuz? Umarım darılmazsınız bana, bu konuyu tartışabileceğim başka biri yok da. Bu bir cinsel soruna benziyordu. İyi yetişmiş bir genç kızın annesiyle tartışamadığı bir konuda Maisie'den akıl almaya ilk gelişi değildi. Belki de onun kendine özgü bir geçmişi oldu söylentisini işitmişler, belki de onu cana yakın bulmuşlardı. Kolay kolay darılmam ben, dedi Maisie. Hangi konuda görüşmek istiyorsunuz? ''Kocam benden nefret ediyor.'' dedi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Maisie onun adına üzüldü. Edward'ı eski Argil odaları günlerinden tanırdı. O zamanlar hınzırın tekiydi. Kuşkusuz o günden bu yana daha da berbat biri olmuştur. Onunla evlenmiş her talihsiz kıza yakınlık duyabilirdi. Emily hıçkırıklar içinde ailesi onun evlenmesini istiyordu dedi ama o evlenmek istemiyordu. Dolgunca bir maaş bağlanıp bankaya da ortak edilince evlenmeye razı oldu. Annem babam isteyince ben de olur dedim. İyi birine benziyordu.
Çok da çocuklarım olsun istiyordum. Ama benden hiç hoşlanmadı. Paralara konup bankaya ortak olunca artık yüzümü görmeye tahammül edemiyor.
Maisie derin derin içini çekerek çok fena. Şimdi sizin bu durumunuzda binlerce kadın var dedi. Emily mendiliyle gözlerini silerek ağlamamaya çalıştı.
Biliyorum, benim kendim için üzüldüğümü düşünmenizi istemem. Ne gerekse onu yapmak isterdim. Ve biliyorum bir çocuğum olsa durumu idare edebilirdim. Tek istediğim bu.
Mutsuz eşlerden birçoğunun çocuk sayesinde evliliklerini sürdürdüklerini Maisie de bilirdi.
Çocuğunuzun olmaması için herhangi bir neden var mı?
Emily oturduğu kanepenin üzerine hiç durmadan yer değiştiriyor, sıkıntıdan kıvranıyor gibiydi. Çocuk yüzünde çizgiler oluştu.
2 aydır evliyim ve hiçbir şey olmadı daha.
Daha erken ama.
Hayır, ben hamilelikten söz etmiyorum.
Maisie bu çeşit kızların açık konuşmaktan kaçındıklarını bildiği için onu soru sorarak soruşturmak istedi.
Yatağınıza geliyor mu? Başta gelirdi ama artık gelmiyor.
Ne zamandan beri gelmiyor? Bir terslik mi oldu?
Benim sıkıntım da o işte. Ne olduğunu bilmiyorum ki.
Maisie tekrar iç çeker gibi yaptı. Anlamıyordu. Şu anneler şu denli bilgisiz kalmış kızlarını kiliseye gidip orta yolda salına salına yürümelerine nasıl işleri razı oluyordu? Emily'nin babasının bir metodist papaz olduğunu anımsadı. Ama bunu düşünmenin bir yararı yoktu.
Bak, şimdi bu iş şöyle oluyor diye söze başladı. Kocanız sizi okşayıp öpünce kamışı uzar ve sertleşir. Sonra onu sizin organınızın içine sokar. Çoğu kızlar bundan hoşlanır.
Emily'nin yüzü kıpkırmızı oldu.
Öpme ve okşama işini yapardı. Ama başka bir şey yapmazdı dedi.
Kamışı sertleşir miydi?
Karanlıkta görülmez ki.
Onu hissetmez miydin?
Bir seferinde elimle orasını ovmamı istedi.
Neye benziyordu yani, mum gibi dimdik mi yoksa solucan gibi yumuşak mı yoksa pişmemiş sosis gibi miydi?
Yumuşak.
Peki sen onu ovduğunda sertleşir miydi?
Hayır, bu da onu çok kızdırırdı. Beni tokatlamaya başlar, bu işi beceremediğimi söylerdi. Bu benim hatam mı Bayan Greenborn?
Hayır, senin hatan değil ama erkekler genellikle kadınları suçlarlar. Sıkça rastlanan bir sorundur bu. İktidarsızlık diyorlar hani.
Neden olur o?
Çok değişik nedenleri vardır.
Yani benim çocuğum olamaz mı?
Sen onun kamışını sertleştiremediğin sürece olmaz.
Emily neredeyse ağlayacaktı.
Bir çocuğum olsun istiyorum. O kadar yalnız ve mutsuzum ki, ah, bir çocuğum olsa başka bir şey istemem.
Maisie Edward'ın sorununun ne olduğunu merak etmeye başladı. Eskiden elbette iktidarsız değildi. Acaba Emily'ye nasıl yardımcı olabilirdi? Belki de Edward'ın her zaman mı yoksa karısıylayken mi iktidarsız olduğunu öğrenebilirdi. Bunu bilse bilse April bilirdi. Maisie son kez yıllar önce April'la konuştuğunda Edward hala Nelly'nin genel evine düzenli olarak geliyordu. Ama şimdi bir sosyete kadınının Londra'nın önde gelen bir madamasıyla eski dostluğunu sürdürmesi oldukça zordu.
Maisie ihtiyatlı bir sesle, ''Edward'ın yakını olan bir kişiyi tanıyorum.'' dedi. ''Belki de o kadın bu soruna bir ışık tutabilir.''
Emily yutkundu.
''Yani onun bir metresi mi var? Ne olursa ödeyin bana, ne olduğunu bilmeliyim.''
Maisie bu kız çok metin dedi içinden. Cahil ve nahif olabilir ama istediğini ele geçirebilir bu kız.
Sözünü ettiğim kadın onun metresi değil ama varsa bunu o bilir ancak.
Emily başıyla onu onaylayarak,
arkadaşınızla tanışmayı çok isterdim dedi.
Şahsen şey etmeyi ister miydim bilmiyorum.
İsterdim, o benim kocam. Anlatacakları kötü bir şey de olsa işitmek isterdim.
Yüzü yeniden o inatçı havaya büründü.
Her şeyi yaparım, inanın bana, her şeyi yaparım. Kendimi kurtaramadığım sürece dünya bana zindan olacak.
Maisie onun niyetini öğrenmek istedi.
Arkadaşımın adı April. Leicester meydanında oralarda bir genel ev çalıştırıyor. Buradan orası 2 dakikalık yol. Şimdi oraya benimle gitmeye hazır mısın?
Genel ev nedir?
Dedi Emily. Handsome tipi tek katlı araba Nelly'nin evinin önünde durdu. Maisie dikkatli dışarıyı gözetliyor, sokağı inceden inceye tetkik ediyordu. Tanıdık biri bir genel eve girdiğini görsün istemezdi. Bununla birlikte bu saatte onun sınıfından insanların hemen hepsi yemeğe çıkmak için kıyafet değiştiriyorlardır. Sokakta sadece birkaç fakir insan vardı. Emily ile arabadan indiler, sürücüye parasını peşin ödemişti. Genel eve girilen kapı kilitli değildi, hemen içeri girdiler. Nelly'nin genel evi gündüzleri sevimsiz olur ama geceleri pek öyle parlak olmasa da bir çekici yanı vardır diye düşündü Maisie. Şu anda çok pis ve her tarafı dökülüyor. Kadife koltuk döşemeleri solmuş, masaların üzerleri sigara yanıkları ve bardak izlerinden yer yer bozulmuştu. İpek duvar kağıtları dökülüyordu. Erotik resimler pek bayağı şeylerdi. Yaşlı bir kadın ağzında pipo yerleri süpürüyordu. Pahalı giysiler içinde sosyeteden iki hanımı görünce pek de şaşırmadı. Maisie ona April'ı sorunca yaşlı kadın eliyle merdivenleri işaret etti. April'ı yukarı kattaki mutfakta buldular. Masa başında oturmuş öteki kadınlarla çay içiyordu. Kadınlar ya sabahlıklarıyladılar ya da akşam giysilerini geçirmişlerdi üzerlerine. Anlaşılan işe başlamalarına daha birkaç saat vardı. April önce Maisie'yi tanımadı. Uzun bir süre karşılıklı birbirlerine bakıp durdular. Maisie eski arkadaşını çok az değişmiş buldu. Gene öyle incecikti. Yüz hatları ve bakışları sertti. Geceleri uykusuz kaldı ve bol bol ucuz şampanya içtiği için olacak biraz yorgun görünüyordu. Ama başarılı bir iş kadınının kendinden emin havası vardı.
''Sizin için ne yapabilirim?''
''Beni tanımadın mı April?'' dedi Maisie. April birden sevinç çığlıkları atarak yerinden fırladı ve onu kucakladı. April kucaklaşıp öpüşürken bir yandan da mutfaktaki öteki kadınlara dönerek ''Kızlar, rüyalarını gördüğümüz yaşam biçimini gerçekleştiren işte bu kadın'' dedi. ''Eskiden adı Miriam Rabinovich idi. Sonra Maisie Robinson oldu. Şimdi de Bayan Solomon Greenborn.'' Kadınlar Maisie'yi bir kahramanmış gibi alkışladılar. Maisie çok utandı. April'ın özellikle Emily Plaster'ın önünde onun yaşam hikayesini açıklayacağı hiç aklına gelmemişti. Ama olan olmuştu, çok geçti artık. ''Bunu bir cinle kutlayalım.'' dedi April. Herkes oturdu. Kadınlardan biri bir şişeyle bardak çıkardı ve herkese içki doldurdu. Maisie cin içmeyi hiç sevmezdi. Artık şampanyanın en iyisine alışmıştı, onu da çok az içerdi. Ama arkadaşlık hatırına onu unuttu. Emily'nin yüzünü buruşturarak içkisini yudumladığını fark etti. Bardaklar hemen yeniden dolduruldu.
''Sizi hangi rüzgar attı buraya?'' dedi April. ''Bir evlilik sorunu var.'' dedi Maisie. ''Benim bu arkadaşımın kocası iktidarsız da.''
''April, sen onu buraya getir canım.'' dedi Emily'ye. ''Biz onu ne yapar eder?''
''Korkarım o sizin müşterilerinizden.'' dedi Maisie. ''Adı ne?''
''Edward Plaster.'' April birden sıçradı. ''Aman tanrım.'' Gözlerini dikerek uzun uzun Emily'ye baktı.
''Demek Emily sensin, zavallı inekciğim.''
Emily dehşet içinde, ''Siz benim adımı nereden biliyorsunuz?'' dedi.
''Demek size benden söz etti.''
Cininden biraz daha içti. Kadınlardan biri, ''Edward iktidarsız değil ki.'' dedi. Emily'nin yüzü kızardı.
''Özür dilerim.'' dedi kadın. ''Çoğu kez yalnız beni isterdi.''
Göğüsleri düzce, koyu siyah saçları olan uzun boylu bir kızdı. Maisie erkek gibi sigara içen kızın bu kılıksız haliyle erkekleri etkileyebileceğini düşünemiyordu. Ama giyinince belki pekala çekici olabiliyordu. Emily kendini biraz toparlayınca,
''Ne tuhaf.'' dedi. ''O benim kocam olduğu halde onu benden daha iyi tanıyorsunuz. Adınızı bile bilmiyorum.''
''Lily.'' Müthiş bir sessizlik oldu. Maisie içkisinden bir yudum daha aldı. Bu ikinci cin daha iyi geldi ona. Ne tuhaf bir manzara diye düşünüyordu. Mutfak, ev kılıklarıyla cin ve sigara içen kadınlar ve daha bir saat önce cinsel ilişkinin ne ile ve nasıl yapıldığından bile habersiz olan Emily, oturmuş kocasının en çok hoşlandığı orospuyla onun iktidarsızlığını tartışıyordu.
April heyecanlı bir sesle, ''Şimdi sorunun yanıtına gelelim.'' dedi. ''Acaba Edward karısıylayken neden iktidarsız? Çünkü Mickey yanında değildi ondan. Eğer bir kadınla tek başınaysa hiçbir şey beceremez Edward.''
Emily bu sözlere inanmamış gibi, ''Mickey mi?'' dedi.
''Mickey Miranda mı? Kordova Büyükelçisi mi yani?''
April başıyla onu onaylayarak, ''Onlar her şeyi birlikte yaparlar.'' dedi. ''Özellikle burada.
Edward buraya bir iki yalnız gelmişti de hiçbir şey becerememişti.
Emily'nin sersemlemiş bir hali vardı. Maisie açıkça sordu.
Tam ne yaparlar yani?
Soruyu Lily yanıtladı.
Çok karışık bir şey değil. Yıllardır bunun birçok çeşitlemesini denemişlerdir. O anda istedikleri tek şey aynı kızla birlikte yatağa girmektir. Çoğu kez ya benimle ya da Muriel ile.
Maisie, Edward o işi tam olarak yapabiliyor mu? Onun şeysi de sertleşiyor mu yani dedi.
Lily onu başıyla onayladı. Bir sorunu yok ki.
Ancak böyle olunca mı o işi becerebiliyor sence?
Lily kaşlarını çatarak tam olarak ne olduğu, nasıl olduğu, kaç tane kız olduğu önemli değil sanıyorum. Eğer Mickey oradaysa o iş olur, orada değilse olmaz.
Maisie Edward'ın gerçekten sevdiği kişi Mickey'ymiş sanki dedi.
Emily baygın baygın rüya görüyorum sanki dedikten sonra cininden bir yudum daha aldı. Bütün bunlar gerçek olabilir mi? Böyle şeyler cidden oluyor mu?
April bir bilseniz dedi. Kimi müşterilerimize kıyasla Edward ile Mickey yunmuş, yıkanmış sayılırlar. Maisie bile şaşmıştı bu işe. Edward ile Mickey'yi aynı yatakta aynı anda bir kadınla birlikte düşünmek o kadar tuhafına gitti ki bir an katıla katıla gülmek geldi içinden ama zor tuttu kendini. Edward'ın onları sevişirken yakaladığı geceyi anımsadı. Edward'ın o kendini kontrol edemeyecek kadar canlanıp tahrik olduğu aklına geldi. Onu o hale getiren şeyin Hugh'den hemen sonra onu düzmek fikri olduğunu çıkarmıştı kendi kendine. Tereyağlı çörek dedi birden.
April gülerek doğru dedi.
Emily gülerek şaşkın şaşkın baktı. Hiçbir şey anlamıyorum. April bazı erkekler tereyağlı çörekten hoşlanır dedi. Orospular katıla katıla gülüyorlardı. Hemen o arada başka bir erkekle düzüşmüş kadından yani. Emily de kıkırdamaya başladı ve bir anda istelik sesler çıkararak herkes kahkahalarla gülmeye başladı. 40 yılın başında hem cin içip hem de erkeklerin bir takım acayip cinsel tercihlerini konuşursan işte böyle olur diye düşündü Maisie. Kullandığı o kaba sözcükler gergin tansiyonu gevşetivermişti. Tam kahkahaların ardı kesilirken kadınlardan biri tereyağlı çörek deyince birden yeniden kıkırdamaya başlıyorlardı. Sonunda gülmekten mecalleri kalmadı. Herkes sakinleşince Maisie,
şimdi Emily ne yapacak? Çocuk doğurmak istiyor. Kocasıyla yataktayken Mickey'yi davet edemez ya.
Emily çok perişan görünüyordu. April onunla göz göze gelince,
bunda kararlı mısın Emily dedi.
Ne olursa yaparım dedi Emily. Cidden her şeye razıyım.
April ağır ağır,
madem ki öyle dedi, bir şeyi deneyebiliriz.
34. ayrımın sonu. Sayfa 389.